Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Mobility'nin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu hafta oldukça önemli ve güzel konularımız var. Aynı zamanda önemli misafirlerimiz var. Teknoloji dünyasının uzun süredir merakla beklediği yeni nesil telefonlar arka arkaya Türkiye pazarında lanse edildi. Lumia 1020, Samsung Galaxy Note 3 ve aynı zamanda özellikle fiyatıyla son günlerin belki de şampiyonu diyebileceğimiz LG G2. Üçü de önümüze duruyor. Bunların hepsi hakkında konuşacağız. İlk değerlendirmelerimizi yapıyor olacağız. Zaten ilerleyen günlerde de kapsamlı video incelemelerini sizlerle paylaşıyor olacağız. Fakat mobilite programında bir mobilite değerlendirmesini bu telefonlar için yapmak gerekiyordu. Bunları da zaten ilerleyen dakikalarda yapacağız. Hatta Lumia 1020 ile başlayalım. Nokia'nın uzun süredir merakla beklediğimiz yeni telefonu Lumia 1020 Türkiye'de lanse edildi. 11 Ekim tarihi itibariyle de teknoloji mağazalarında alınabilecek, özellikle Turkcell tarafında piyasaya çıkacak gibi görünüyor Lumia 1020. Tasarım anlamında Lumia ailesinin daha önceki modellerinden, Lumia 920'den çok farklı olduğunu söyleyemeyeceğiz. Lumia 1020'de Nokia logosu sağ taraftaydı, şimdi ortaya alınmış durumda. Alt tarafta da yine hoparlör ve mikrofon için daha bütünleşik bir tasarıma gidildiğini görüyoruz. Arka tarafında yine alıştığımız polikarbon malzeme var. Görünüm anlamında fark yaratan unsur kamera halkası olmuş. Burada yine Pürü 808'de gördüğümüz üzere kamera dışa doğru bir çıkıntı yapıyor. Tabii ki bunda sensörün büyüklüğü, kullanılan lens gibi faktörler doğrudan etki ediyor. Ekran anlamında 4.5 inçlik bir ekranı var.
Aynı ekran.
Aynı ekran. Yine çözünürlük anlamında bir değişiklik yok. Yani Full HD değil, HD çözünürlüğümüz var. Snapdragon S4 işlemcisi var. Adreno 320 grafik birimi var. Diğer tüm Windows Phone telefonlardan farklı olarak 1 değil 2 GB bellek ile geliyor. İşte 32 GB gibi kapasite seçenekleriyle bu telefonu alabiliyor olacaksınız. Windows Phone 8 var. GDDR2 güncellemesiyle birlikte GDDR3 güncellemesini de muhtemelen alacaktır diye tahmin ediyoruz. Özünde kamerasını ayrı tutarsak herhangi bir üst seviye Windows Phone telefonundan daha farklı olduğunu söyleyemeyeceğiz. 2000 mAh pil olduğunda bunu not düşmek gerekiyor. Bu telefonu farklı yapan nokta 41 megapiksel çözünürlükteki kamerası. Bu kamera kayıpsız zoom yapabiliyor. Carl Zeiss lensi var. Yine gelişmiş bir sensöre sahip. Aynı zamanda yüksek kalitede video kaydı ve video kaydını destekleyecek bir unsur olarak da yine oldukça net, kristal parlaklığında bir ses kalitesi sunumuna söyleyebiliriz. Fiyatı da 1999 lira Türkiye fiyatı. Hani şimdi kamerası iyi bir kamera. Hani biz zaten bir sürü kamerayı da test ediyoruz. Çok fazla ipucu vermeyelim, incelemeye saklayalım ama sadece kamera içinde bir Windows Phone 8 telefona 2000 lira verilir mi? Asıl cevaplanması gereken ya da Nokia'nın belki de kendisine sorması gereken soru bu. Hani bu telefon 2000 liraya alınır mı rakipleriyle de kıyasladığımız zaman?
Şimdi baktığımızda Android tarafındaki rekabet aslında fiyatları aşağı çekmeye başladı. G2'den bahsedeceğiz ama orada baktığımızda sen de zaten videonun başında söyledin. Özellikle fiyat anlamında ciddi bir rekabet oluşturuyor. Ve donanım anlamında kıyasladığımızda aslında iki telefonu kamera tarafını bir tarafa bırakırsak bunun dışında her tarafta Android'in elinin çok daha güçlü olduğunu görüyoruz. Hem yazılım kısmı olsun, hem teknik özellikler olsun, işlemci, ekran vesaire. Ki kaldı ki G2'nin kamerasını da kötülemek yanlış olacaktır. Kendi sektör içerisinde Android camiasında en iddialı kameralardan bir tanesine sahip. Açıkçası Lumia 1020'ye 2000 liralık gibi yüksek bir fiyatı ancak bence kameraya çok ihtiyacı olan ve sık sık kullanan insanlar bence verebilir. Çünkü baktığımızda Windows Phone kendi içerisinde gelişmeye devam etse de bir Android veya bir iOS'ı hala ucundan bile yaklaşamadı açıkçası. Ve telefon da yüksek bir fiyat etiketine sahip olduğu için aslında insanları yönlendirirken ihtiyaçlarının ne olduğunu daha iyi analiz etmek gerekecek.
Açıkçası ben şunu söylemek istiyorum. Nokia kasa kalitesi, yani malzeme kalitesi anlamında zaten sınıfının standartlarını belirleyen bir konumda yer alıyor. Hani şu telefonu alıp şu telefonu elinize tuttuğunuz zaman 2200 liralık bir telefon, 2000 liralık bir telefon. Malzeme kalitesi kesinlikle daha iyi. Hani verdiğiniz paranın en azından malzeme kalitesi anlamında nereye gittiğini çok daha net bir şekilde bu telefonla anlayabiliyorsunuz. Tabii ki yazılım ve donanım anlamında ciddi farklılar söz konusu, ayrı bir tartışma konusu olarak değerlendirilebilir. Ya Nokia şu telefonu Android işletim sistemini koy. Hani kalınlık vesaire donanımının bile değişmesine gerek yok. Çalışır. Şuna bir Android 4.3'ü koy, 4.2'yi koy. Snapdragon S4 işlemci var, 2 GB bellek var.
Mis.
Muhteşem bir kamerası var. Muhteşem, hakikaten şöyle muhteşem. Hani belli açılardan fotoğraf performansı, düşük ışık performansı ya da video performansını alıp diğer telefonlarla kıyaslayabiliriz. Ancak sahip olduğu yazılıma da burada dikkat etmek gerekiyor. Bu telefonla birlikte Nokia'nın yeni nesil Pro kamera yazılımı geliyor. Kameranın pek çok donanımsal özelliğini yazılım üzerinden kontrol edebiliyoruz. Asa ayarlarından shutter hızına kadar pek çok değeri yazılımla doğrudan kontrol edebilmek
yani
mümkün.
Bir nevi aslında dijital ufak bir kompakt kameranın ve burada dijital ufak kamera diyoruz ama onun da kendi içerisinde en iyisinden ona birçok örnek gösteriyor. Onun da üst seviyesinin aslında bir telefon içerisinde entegre edildiğini görüyoruz. Şunu da söyleyebiliriz, aslında biz PureView 808'de özellikle bu 41 megapiksellik sensörün telefona entegre edilmesinden sonra telefonun dış yapısını açıkçası çok eleştirmiştik. Çünkü hem o çıkıntının büyüklüğü olsun, 808'in kendi yapısındaki biraz absürt durmasını bir kenara bırakırsak, en basitinden ağırlık merkezi konusunda bile ciddi bir sıkıntısı vardı telefon. Lensin olduğu tarafı elinizde tuttuğunda böyle telefonu sanki gitmek istediğini, ağırlığından dolayı ters dönecekmiş gibi bir hissiyat oluşturuyordu. Biz zaten yine Lumia'dan bekliyorduk 41 megapiksellik bir telefon ama Nokia burada sensörü çok daha iyi yerleştirmiş. Bilmiyorum, belki telefonun burada geniş olması onlara biraz daha avantaj sağlamış olabilir. Ve o çıkıntı bence 1020'de çok daha az rahatsız ediyor insanları.
Açıkçası hani şu telefon Android'le birlikte hakikaten çok satacak telefonlardan bir tanesi olmaya aday. Kamera konusunda özellikle pek çok ayarın manuel olarak yani kullanıcının kendisi tarafından değiştirilebilmesi, olanak tanınması itibariyle de aslında bazı ihtiyaçlarda, bazı anlarda kameraların yerine kullanılabilecek bir telefon olduğunu da söylemek gerekiyor. Eğer arzu ederseniz telefonu kamera gibi kullanabileceğiniz bir tutucu aksesuarı da zaten Nokia piyasaya sürmüş durumda. Telefonla birlikte onu da isterseniz alabileceksiniz. Şimdi yazılım tarafında tabii en büyük sıkıntı. Yani Windows Phone ekosistemine bakıldığı zaman Nokia bu telefonun lansmanı esnasında şöyle bir açıklama yaptı. Hem Nokia olarak biz hem de Microsoft tarafında sayıdan çok niteliğe önem veriyoruz dedi. Hani Windows Phone 8'de 100 binlerce uygulama olmasın, daha az uygulama olsun ama hepsi kaliteli olsun diye bir açıklama yaptılar. Hani bu açıklamayı yaptığınız zaman dur arkadaş adama sorarlar diyorum. Çünkü hani Windows Phone 8 ekosistemine bakıldığı zaman uygulamaların sayısı artıyor ama uygulamaların kalitesine bakıldığı zaman
orada bir zıt,
orada bir soru işareti var. Şimdi biz bunları dediğimiz zaman Mesut da zaman zaman böyle eleştirilerde bulunuyor. Hani Windows Phone 8'i niye bu kadar eleştiriyorsunuz, kullanıyor musunuz, ne biliyorsunuz tarzında bazı hani sert geri dönüşler alabiliyoruz okuyuculardan ama örnek vermek gerekirse LG Geek. Biz mobilitede programlarda defalarca ne dedik? LG yazılım konusunda çok kötü işler yapıyor, sicili çok kabarık. Ama Geek'i geldi, diyoruz ki çok güzel bir telefon yapmışlar. Bizim burada amacımız fayda sağlayan, kullanıcının verdiği paraya karşılık verebilen, kullanıcıları hak ettiği donanımı, yazılımı bir bütünsellik içerisinde sunabilen cihazları göstermek. Bu açıdan bakıldığı zaman da Lumia 1020 malzeme kalitesiyle telefonun genel görünümü itibariyle iyi bir telefon. Kamerası itibariyle liderliğe aday bir telefon. Ama gelin görün ki yazılım anlamında
yine
sıkıntılı olan bir telefon.
Windows Phone.
Yani bildiğimiz Windows Phone. Windows Phone ile ilgili bizi eleştirebilecek olanlara da şunu söylemek gerekiyor. Steve Ballmer'ın da işte tuşladılar. Direkt yönetim kurulu zaten kovacaktı gelen bilgilere göre. Ancak kovulmadan önce kendisi istifa edip, daha doğrusu emekliliğini isteyerek şirketten elini ayağını çekecek çektim gibi görünüyor. Neden Steve Ballmer ayrılmak zorunda kaldı? İşte Windows RT başarısızlığı var. Windows Phone 8 tarafında hala böyle kıpırdanma sağlayabilecek bir hareketlilik yok. Yani Nokia'yı da çıkarsan zaten ortada mal yok yani bakıldığı zaman.
Şöyle Nokia'da ne kadar iteklediklerini biz biliyoruz.
Kaldı ki işte en sonunda zaten Nokia'yı satın aldılar. Yani böyle bir durum söz konusu. Umarız GDDR3 güncellemesiyle işler biraz daha değişir ve daha rekabetçi bir platform karşımıza çıkar ama GDDR3'te de yazılım tarafı çok fazla değişmeyecek. Donanım anlamında Snapdragon 800'lere destek, Full HD vesaire bunlar gelecek ama uygulamalar konusunda Microsoft'un biraz daha sıkı çalışması gerekiyor. İsterlerse bunu yaparlar mı? Neden olmasın? Zaten dünyanın en büyük yazılım şirketi. Kasasında milyarlarca dolar para var. Ama hala bir başarısızlık söz konusuyla suysa eğer, şunu görüyoruz. Hani vizyon yoksa eğer, bir mobil vizyon yoksa ya da teknolojinin nereye gidebileceğini öngöremiyorsan, ne kadar paran da olsa, ne kadar nitelikli mühendisin de olsa
maalesef bir yerden sonra
karşılaşabiliyorsun.
Evet, maalesef öyle bir sıkıntı var. Baktığımızda Windows yazılım kısmında biraz daha iteklense de Microsoft tarafından, geliştirici tarafında da hala bir belirsizlik devam ediyor. Baktığımızda büyük yapımları hala Windows Phone platformunda göremiyoruz. Bir taraftan zaten o Microsoft'un biraz Apple özentisi var. Donanımı belli, sabit tutalım, yazılımı da onun üstünde çıkaralım ki yazılımımız verimli çalışsın diye bir düşünceleri var. Ama işin baktığımızda öbür tarafına, grafik ve işlem gücü tarafında geri kaldığı için telefonlar belki de geliştiricilerin biraz da tercih etmemesi sebebi bu olarak da gösterilebilir.
Evet, özellikle oyunlar tarafında da ciddi sıkıntısı var. Onu da söylemek gerekiyor. Yani isterseniz Snapdragon 1000 koyun. Şu an çok fazla oyun olmadığı için zaten o donanımın yaşatacağı heyecanları hissedemeyeceksiniz bu telefonla. Fakat genel olarak bakıldığı zaman benim için telefon sosyal medyaya girebileceğim, hızlı çalışan ve iyi fotoğraf çeken bir cihaz olması yeterli diyorsanız eğer Lumia 1020 bunların hepsini çok iyi yapabiliyor. Ve genel olarak bakıldığı zaman da Windows Phone 8'in en güzel yanı olarak çok da hızlı çalışan bir telefon. Evet, bunu da söylemek gerekiyor. 2 GB bellekle birlikte artık dünyanın en hızlı Windows Phone 8 telefonu ki zaten en hızlıları Lumia 920, 925'ti. Dediğimiz gibi 1999 yıllık bir fiyatla satın alınabilecek. Eğer isterseniz kamera aksesuarını da alabileceksiniz. Bu aksesuarın içerisinde dahili bir pil de var. Ekstra 300 tane daha fotoğraf çekebileceksiniz ve telefonu tripoda takabileceksiniz. 11 Ekim itibariyle satışı başlayacak. Bir diğer telefonumuz Note 3'e geçelim. Yani Note 3'ü şöyle söylemek gerekiyor. Milyonlarca satan, 20 milyondan fazla satan Note ailesinin en yeni, en iddialı ve muhtemelen en dört dörtlük telefon olarak nitelendirebiliriz. Genel görünüm itibariyle bakıldığı zaman Galaxy S4'ün değil, Galaxy S2'nin büyüğüymüş gibi geliyor. Çünkü daha dikdörtgenimsi bir hatta sahip. Ve donanım anlamında yok yok. Dünyanın ilk 3 GB bellekli. Bilgisayar gibi bir bariyana bakıldığı zaman 8 çekerekli işlemci, evet. 3 GB bellek. Hani rakam olarak değerlendirdiğiniz zaman neredeyse evindeki evet. Masaüstü bilgisayar kadar bir performans verecekmiş gibi görünüyor. Ama tabii işin gerçeği öyle değil. Ekran 5.7 inç. Full HD ekranımız var. Süper AMOLED yine.
Evet.
Yine aslında Pentel dizilimine sahip ama Samsung'un yaptığı optimizasyonlar var
geliştirdiler orada. Geliştirdiler artık o ilk jenerasyon gibi.
Galaxy S3'deki Pentel değil yani onu söyleyelim. Galaxy S4'de de zaten ciddi bir yol almışlardı. Artık 5.7 inçte daha fazla optimize edildiğini söyleyebiliriz.
S Pen'in geliştirildiğinden bahsedelim. Yeni bir S Pen'imiz var artık.
Zaten en güzel tarafı da S Pen yani bu telefonun.
Evet, artık yani S Pen tam anlamıyla o evrimleşmesini tamamlayıp olmuş diyebileceğimiz bir noktaya gelmiş.
Evet, S Pen özellikle not alma konusunda işin boyutunu daha da değiştiriyor artık. Not defterini açıp bir telefon numarası yazıp altına isim yazdığınız zaman bunu otomatik olarak rehbere taşıyabiliyorken yani hakikaten bunlar inanılmaz özellikler. Evet. Bir süre öncesine kadar acaba dijital ortamda bir kaleme telefonun notlar alınır mı tartışması hala devam ediyordu. Ancak Note 3 ile birlikte bu tartışma sona erecek gibi görünüyor. Üzerinde 13 megapiksellik bir kamerası var ancak bu telefon Snapdragon 800 yerine Exynos 5 işlemciyle geldiği için bu telefonda 4K video desteği maalesef yok. Yani 4K video çekemiyorsunuz. Bununla birlikte telefonun arka kısmının deri görünümlü olduğunu biliyoruz. Zaten yapılan lansmanda Samsung sürekli bir deri vurgusu yapmıştı. Ancak bunun deriyle çok fazla alakası yok.
Deri görünümlü
en biraz. Böyle, hani en böyle uç ekstrem bir tanımlama yapmak gerekirse ya, çakma deri diyebiliriz belki. Ama sonucunda bu deri görünümü bir plastik olarak yorumlamak en doğrusu olacak. Ama ne ilginçtir ki elinize aldığınızdan bir deri hissiyatı veriyor.
Veriyor yani onu başarmışlar.
Daha da ilginç olanı ise etrafına yine çakma
dikiş izleri
yapmışlar. Hakikaten bu tasarım anlamında firmanın ne yapmak istediğinin de önemli bir göstergesi. Deri görünümü plastik yapmakta artık akıllarında.
Ama öyle veya böyle o hissiyatta oluşturmaya başarmışlar. Kesinlikle bence o dikişlerin orada çok büyük bir katkısı var. Çünkü o dikişleri çıkardım şöyle baktım mı hakikaten öyle kabartmalı plastik gibi duruyor. Ama o dikişleri görünce insan belki de psikolojik olarak belki aa bu galiba deriymiş bir de dokununca o dokusunu kabartmalarını hissettiğinde gerçekten deriymiş hissini uyandırıyor insanı.
Tabii şunu söyleyebiliriz aslında. Samsung Galaxy S3, Galaxy S4 hep arka kapanlık plastiğin dandikliğinden dolayı, kötülüğünden dolayı yani dandik ifadesi sektörün aslında yapıştırdığı bir tabir. Yani o fiyat segmentindeki diğer telefonlardan daha kötü olduğu için malzemenin kalitesi de çok eleştiriliyordu. Bu telefon da yine plastik ama arka tarafta farklı bir hissiyat veren yüzey olduğu için en azından daha iyi bir hissiyat verdiğini söylemek gerekiyor. Telefon tasarım anlamında benim şu ana kadar en çok beğendiğim Note versiyonu aynısı oldu. Çünkü benim Samsung'un Galaxy ailesinde en çok beğendiğim telefon Galaxy S2'ydi tasarım anlamında. Şimdi onun büyüğü gibi düşünebileceğimizi söylemiştik. Tasarım tarafında sıkıntı yaratan tek unsur home butonunun yerleştirilme noktası. Çünkü artık alt tarafta neyse çerçevesiz bir tasarıma gidildiği için şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Oyun oynarken maalesef arada bir bu butona basma gibi bir istem dışı hareket yapabiliyorsunuz ve buna bağlı olarak da zaman zaman oyun durabiliyor ya da oyundan çıkabiliyorsunuz. Bu hiçbir zaman istemediğimiz bir unsur fakat telefonun böyle bir gerçeği var. Bunu görmezden gelmemek gerekiyor.
Çerçevelere incelen birçok telefonda aslında bu sıkıntıları görmeye başlayacağız.
Örneğin gerekli de görmüyorsun ama mesela.
İster soft tuşlar olsun, ister şey olsun. Çerçeveler ufaldıkça elin rahat o telefonu kavrama alanı azaldığı için maalesef hızlı aksiyon tepki vermeniz gereken oyunlarda bazen kazara basma durumu
oluyor. İşte orada yenilikçi yaklaşımlara bakmak gerekiyor. O da LG G2'de var. Neyse bunlara geçeceğiz. Biraz daha Note 3 üzerine durmak gerekiyor. Telefonda Exynos 5'in yeni versiyonu 5420 var. Yani frekans yükseltilmiş çekirdekler ve yine yepyeni bir grafik birimi olarak Mali T628'in karşımıza çıktığını görüyoruz. Şunu söyleyelim, biz tabii ki telefonu bir süredir kurcalıyoruz. Ne kadar oyun varsa hepsini oynadık. Şu an Android tarafında en iyi oyun deneyimini istiyorsanız tek seçenek Note 3. Hakikaten LG G2 de çok iyi oyun deneyimi sunuyor. Ancak LG G2'de belli noktalarda performansın düşmeye başladığını ya da oyunların karartlamaya başladığını görüyorsunuz. Bunun çeşitli nedenleri var. Cihazın kasası daha büyük olduğu için termal yayılımı daha iyi yapabiliyor. Yani ısı dağılımı daha hızlı gerçekleştiği için G2'ye nazaran termal throttling denen olay maalesef hani Note 3 tarafında daha avantajlı. Daha avantajlı. Dolayısıyla işlemci daha yüksek performansı daha uzun süre verme yolunda daha fazlasını sunabiliyor. Tabii grafik biriminin de burada kendisine has bazı avantajları var. Ancak bu kadar yüksek performansın yanında bu telefonun sıkıntılı olan yanı pili. 3000 mAh pil koymuşlar. Hani 3200 mAh pil koymuşlar. Bunda da 3000 mAh pil var. Hani Samsung'a sormak lazım neden 3200 mAh koydun diye. Bu telefon yani en azından hani bir 4000'e yakın olsaydı.
Note ailesi zaten özellikle pil anlamında kendi jenerasyonunda biraz daha fazla pil kapasitesi sunmasıyla öne çıkıyordu ve o aslında günlük kullanımda direkt insanların pozitif anlamda yansıdığı ve kullanabildiği bir ekstraydı. Ama baktığımızda Note 3'te biz zaten seninle hep konuştuğumuz en az 3500-3600 olur diye konuşuyorduk. 3200 aslında bizim de biraz beklentimizin altında kaldı.
Yani çünkü bizim bu telefonla ilgili şu ana kadar yaptığımız kullanım deneyimlemeleri sonucunda vardığımız bir kanaat var. Pil ömrü maalesef yeterli değil. Hani ekranı full açık bıraksanız telefon 5 saat sonra tam şarjdan sıfır şarja doğru bir hızlı erime sergiliyor bizlere. Maalesef bu hani istediğimiz bir durum değil. Ama tabii ki pil değişebildiği için belki Çin'in uzak doğu kaynaklı ya da Samsung'un yapacağı bazı orijinal daha büyük pil güncellemeleriyle hani isterseniz eğer pil ömrünü uzatabileceksiniz. Pilin değişebilmesini sağlayan büyük avantaj da bu. Genel olarak bakıldığı zaman telefonun bir başka önemli avantajı da var. O da Android 4.3 ile geliyor olması. Hani az önce dedik ya oyun performans daha yüksek diye. Şimdi bunun burada bir yazılım unsuru da var. Android 4.3 biliyorsun OpenGL tarafında güncellemeler içeriyor. Dolayısıyla donanım da OpenGL tarafında OpenGL ES 3.0 desteği veriyorsa ister istemez oyunla destekliyorsa eğer daha yüksek oyun performansı elde edilebiliyor. Samsung Galaxy Note 3'ün de yazılım tarafında donanımı destekleyen böyle bir önemli avantajı söz konusu. Henüz G2 için Android 4.3'ten bahsedemiyoruz. G2'den bahsetmişken G2'ye geçelim. Son günlerin en çok konuşulan telefonu. Hem tasarım anlamında, hem donanım anlamında, hem de fiyat anlamında çok iddialı bir telefon.
Evet, çok enteresan bir üçlü. Olması gereken aslında 3 en önemli kriterinde G2'de yer aldığını görüyoruz. Biz LG'yi daha önceki programlarda birçok model için çok ciddi konularda eleştirdik. Telefonları geç getirdiler. Pro'su çıktı, Plus'ı çıktı. Ülkemize eskisini getirdiler. Yazılım çıkarmadılar, çıkaracağız dediler. Bir sene insanları beklettiler, gene çıkarmadılar. Ama artık bizim eleştirilerimizi, programlarımı takip ediyorlar veya genel olarak kullanıcılardan aldıkları geri dönüşleri birleştirip bir kendilerine gelme modu içerisindeylerdi zaten. Bunun da en güzel örneğini G2 ile gördük. Tasarımdan bahsetmek gerekirse G2'nin en büyük özelliği ve en can alıcı kısmı bence ekranı. Çerçevesiz diyebileceğimiz ve şu ana kadar gördüğümüz Android telefonlar arasında en ince çerçeveyle G2 bence şu anda diğer telefonlara kıyasla çok ciddi bir fark oluşturmuş durumda. Telefon boyut anlamında da çok aslında bakıldığında şaşırtıyor insanı çünkü 5.2 inçlik bir ekranı var ama şurada 4.5 inçlik Lumia 1020 ile koyduğunuzda kafa kafaya geliyor.
4.7 inçlik HD One aynı boyda.
Aynı boyda yani. Şimdi arada 0.5 inçlik ciddi bir ekran boyutu farkı var. Ama baktığımızda telefonların kasası aynı. Ve garip de bir hissiyat oluşturuyor çünkü sanki ekranı kavrıyormuş gibi oluyorsunuz. Ve bu da aslında insanın hoşuna giden bir özellik. Bunun dışında arka taraftaki tuşları zaten çok anlattık. Android'de ilk defa, aslında akıllı telefonlarda ilk defa gördüğümüz bir şeydi. Ve kullanmaya başladıkça insanın hoşuna da gitmeye başlıyor açıkçası. Bunun dışında söyleyebileceğimiz ekstra bir şey de pili bence. Snapdragon 800 zaten yeterince konuştuk. Şu telefonun içerisinde 3000 mAh pil var. Daha ne olsun yani?
Yani açıkçası ben şunu söylemek istiyorum. LG G2 Android ekosistemindeki modern telefonlar arasında benim tasarımını şu anda en çok beğendiğim telefon. Bu benim tabii kişisel fikrim. Siz beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. S4'ü daha güzel bulabilirsiniz.
Tabii.
Xperia Z1'i daha iyi bulabilirsiniz ama G2 neredeyse çerçevesize yakın tasarım itibariyle ve tasarım anlamında yenilikçi yaklaşımlarıyla ki buradaki yenilikçi yaklaşımdan kastımız butonların arkaya alınması. Telefon hakikaten elde çok hoş duran bir görünüme sahip.
Kamerayı da eklemek lazım. Optik stabilizasyon, 13 megapiksellik çok başarılı bir sensör var arkada aydınlatmalı ve çok da iyi aslında.
Ya kamera konusunda şunu bile düşünmüşler. Kameranın ön camını safir kristal kaplamışlar ki hani parmak izi tutmasın ve çizilmelere karşı korumalı olsun diye. Hani LG burada ya tamam ya devam demenin herhalde uç noktalarına gelmiş. Yani bir tip, öyle bir telefon yapalım ki.
Belki bence Google'la işbirliğinden sonra biraz onlardan da ilham almış olabilirler. Bilmiyorum şirket içerisinde nasıl bir politika geziyor ama Nexus işine girdikten sonra LG aslında yükselmeye ciddi bir şekilde başladı. Zaten Optimus G Nexus 4 için bir taban platform oluşturuyordu. Tasarımsal farklarına baktığımız zaman Nexus bence daha başarılı bir cihazdı. Ve belki de o yakın işbirliği LG'nin işine yaradı ve tasarım konusunda kendilerini ciddi anlamda geliştirmeye olanak sağladı. Baktığımızda LG G2 çok güzel bir örnek bunun için.
Tabii bu telefonun bu kadar konuşulmasını sağlayan ne tasarımı, ne yazılımı, ne donanımı, fiyatı. Fiyat anlamında çok iddialı bir seviyeden Türkiye'ye giriş yaptı. 16 GB'da yanlış bilmiyorsam herhalde 1600 lira seviyesinden satın alınabiliyor. Tabii burada telefonun sıkıntılı olan tarafı SD kart takılamadığı için.
Dediğimiz yer orası maalesef.
Yani her telefonun bir eksiği çıkıyor maalesef. Yani böyle tam 4 dörtlük diyebileceğimiz bir telefon şu an piyasada yok. LG G2 buna en yakın telefonlardan bir tanesi. Bir SD kart slotu koysalarmış eğer.
Dört dörtlük yani. Tam olmuş telefon olmuş diyebilirdik. Ama LG en azından şöyle bir jest yapmış. 32 GB ile arasındaki fiyat farkı çok yüksek değil ölümcül. Hani 1600 lira buna vereceksiniz. 1799 lira da bence 32 GB'ına verilebilir.
Zaten benim bu noktadaki şahsi görüşüm de eğer bu telefon olacaksanız 32 GB'ını almanız yönünde olacaktır. Çünkü 16 GB'ını 16'sını kullanamıyorsunuz. Yaklaşık 11 ya da 12 GB'lık bir kullanım alanı veriyor size. Zaten Real Racing kurduğunuzda, Modern Combat 4'ü kurduğunuzda, Most Wanted kurduğunuzda 5 GB'ı gitti.
Evet. Sonra 2-3 fotoğraf video çekti. Sen i̇şte 2-3 tane de, yani dizi de MP3 atsan, diziyi de geçtim. Hani yani sürekli yolda dinleyebileceğin şarkıları atsan vesaire. Telefon oldu. Bitti.
Ondan sonra ne oluyor? Uygulama kurulamaz hale geliyor telefon.
Telefonu çıkardın, fotoğraf çekeceksin, yer yok. Hani yani. Eski Nokia'larda gördük ya, bir saniye durun fotoğrafı sileceğim derdiniz. Şimdi tekrardan aynı sıkıntıyı G2'de yaşamayalım yani.
Dolayısıyla 32 GB'lık versiyonunu almanızda fayda var. Keşke bir SD kart olsaymış diyoruz. Bu arada tasarımla ilgili bir eleştirimi de burada yapmak istiyorum. Telefonun hoparlörü alt kısmı yerleştirildiği için aslında Galaxy Note 3'teki sorunların bir benzerini bu telefonda da yaşıyoruz. Yatay modda oyun oynarken parmaklarınız hoparlör kapattığı için yine sesi duymakta zorluk yaşayabilirsiniz.
Titremeye başlıyor.
Aynı zamanda kulaklık girişini ben tabii üst kısmı tercih ederdim. LG bunu alt kısma taşımış. Bu tasarımın kullanımda yarattığı zorluk şu, telefonu cebinize koyduğunuz zaman ters koymanız gerekiyor. Kulaklığı da takılı bir şekilde müzik dinlemeye devam edebilirsiniz. Tabii bu tercihin kendisine göre bazı avantajları da var. Fakat pek çok telefonda üstü olması itibariyle.
O biraz daha alışkanlık oldu aslında.
Bu telefonda da keşke üstü olsaydı diyorum. Bu tabii kendi naçizane görüşüm. Telefon Snapdragon 800 platformundan güç alıyor. 2 GB belleği var. Performans anlamında zaten hani bakıldığında 1600 lira bir telefon alıyorsunuz. Sınıfındaki en yüksek performanslardan bir tanesini sunuyor. 1600 lira bugün hangi telefonla satılıyor? Galaxy S4 var 3 aşağı 5 yukarı benzer fiyat seviyesinden. Ondan daha hızlı bir telefon olduğunu burada söylemek gerekiyor. Hem GPU performansı anlamında hem de CPU performansı anlamında. Kaldı ki 3000 mAh'de pili var. Kamera konusunda da orası biraz muallak. Hani optik görüntü sabitlemeniz kendisine sağladığı bazı avantajlar var ama hem fotoğraf hem de video kalitesinin S4 ile yan yana koyduğumuz zaman ne derecede olduğunu zaten incelemelerimizde sizlere gösteriyor olacağız. Evet, önümüzde 2013'ün en çok beklenen telefonlarının 3 tanesi vardı. LG G2, tasarım, donanım ve fiyatlandırma anlamında çok iddialı bir telefon. Fiyatı da işte söylediğimiz gibi 1600 lira ile 1800 lira arasında değişen bir seviyede dalgalanıyor. Galaxy Note 3, Fabrit konseptinin en başarılı üyesi. Donanım anlamında çok iddialı. Şu an Android dünyasında oyun deneyimi en yüksek cihaz olarak da söylenebilir. Alın bu telefonu, oyun konsolu olarak kullanın. Yani o derece oyun performansı sunabiliyor. Fiyat 2200 lira seviyesinde değişiyor. Tabii bu fiyatlar, bu videoyu çektiğimiz gün itibariyle geçerli olan fiyatlar. Ve Lumia 1020 bu iki telefon arasında en zayıf halka diyebileceğimiz telefon. Ama kamerası belki de en güçlü telefon. Bunu yine incelemelerimizde size gösterir olacağız. Hani 1600 liralık G2, 2000 liralık Lumia 1020. Yani optik görüntü sabitleme var,
Full daha hızlı işlemci,
daha yüksek grafik performansı, daha büyük pil,
daha iyi ekran.
Ekran hakikaten G2'nin belki de en güçlü olduğu yanlardan bir tanesi. LG'nin yine panel bölümü, eldeki en iyi malzemeyi kendi ürünlerine koymuş ve parlaklık seviyesi anlamında, renklerin keskinliği anlamında gerçekten çok iddialı bir ekranı var. Dolayısıyla burada cebinizdeki para, sahip olduğunuz bütçe ve bir telefona ne istediğiniz çok önem taşıyor. Sadece kamera ve sosyal medya için Lumia 1020 belki değerlendirilebilir. Ama diğer tüm ihtiyaçlar için Lumia 1020 geride kalıyor. Tercihiniz Note 3, G2, belki Galaxy S4 ya da iPhone 5S'den yana da olabilir. Bu telefonlar dediğimiz gibi önümüzdeki günlerde kapsamlı incelemeleriyle ekranlarınıza taşıyor olacağız. Sıradaki haberimizde benchmark hileleri, yani test yazılımlarında akıllı telefonların yaptığı üçlü kağıtlar, dümenler, üreticilerin yaptığı hileler. Şimdi bu konu aslında Samsung'da patladı ve daha sonra bazı başka üreticilere kadar da uzadı. Ancak Samsung'da biz devam edelim. Çünkü asıl olay onun etrafında döndüğü için orayı daha net bir örneklendirebiliriz belki. Şöyle bir durum söz konusu oldu. Yapılan testlerde şunu gördük. İşlemcinin, grafik birimi ve işlem çekirdeğinin bazı en yüksek performans değerleri benchmarklarda ortaya çıkıyor. Onun dışında kalan uygulamalarda ise daha muhafazakar seviyelerde çalıştığını görüyoruz. Hem işlemcinin hem de grafik biriminin. Burada daha da tuhaf olan nokta ise Geekbench çalıştırıyorsunuz. İşlemci en yüksek performans veriyor. Geekbench'in APK'sında isimle oynuyorsunuz. Geekbench'teki G6 yapıyorsun mesela. Birden performansın düştüğüne tanık oluyoruz. Daha da ironik olan durumsa bu sistematik telefonu yerleştiren aslında Samsung'un böyle bir şeye ihtiyaç duymaması. Çünkü ismi değiştirdiğimiz zaman bile Samsung Galaxy Note 3 hala aynı hızlı telefon olmayı sürdürüyor. Bu aslında ilginç bir yöntem. Şimdi biz bu haberi yaptığımızda bazı okuyucularımız bize şey dedi. Ne var ki bunda? Benchmarklarda her zaman platformun sahip olduğu en yüksek performans ölçülür. Bu normal bir durum aslında. Ama orada şöyle bir yorum yapmak gerekiyor. bu ölçüm sizin kullanamadığınız bir şey ölçüyor.
Evet, yani size yansıyan bir performans kesinlikle değil. Biz bunun örneğini ekran kartlarında gördük aslında geçmiş yıllarda. 3D Mark uygulamasının ismini değiştirince bazı sürücülerde performansın düştüğünü gördük. Orada da aslında benzer yorumlar geldi. İşte görüntü kalitesini kullanıcıların anlayamayacağı şekilde düşürerek performans arttırıyor. Ama sana o son kullanışta başka bir oyunda atıyorum, Crysis'te yansımıyor ki. Sen gene 30 kare ise 30 kare alıyorsun, 35'e almıyorsun. Aynı şeyi telefonda yapmaya başladılar şimdi. Maksimum madem o performansı gösterebiliyor, o frekansa atıyorum 533 MHz yanlış hatırlamıyorsun PowerVR GPU için. Oyunda da çıksın.
Evet, yani şöyle söyleyeyim, oyunlarda Modern Combat 4 gibi oyunda GPU 480 MHz ile çalışıyor. Söz konusu test yazılımı olduğunda 533 MHz ile çıkıyor.
Az buzda değil ki.
Yani şimdi tamam, hadi platformu ölçeyim ve ben platformu sahip olduğu donanımı niye kullanamıyorum o zaman?
Yani bir de %10 saat frekansı, yani bir telefonu iki basamak üstü arttırabilir. Yani Snapdragon 800 telefonlarda
ya da farklı bir bakış açısı getirebilir. Şunu da diyebiliriz. Demek ki Samsung en yüksek donanım performansla çalışabilecek kasa, ıssız dalgalanma sahip bir cihaz ortaya koyamamış.
Evet, maksimum verimliliği uzun süre tutturamadığı için sadece kısa süreli artık 2 dakika, 3 dakikalık benchmarklarda sadece çalıştırabiliyor. Hı hı. Onun üstünde oyunda çalıştırma 10 dakika sonra belki performans düşüyor. Kare saniye atlamalarını görmeye başlıyorsunuz veya en kötü senaryo telefonun kilitlenmesi.
Evet, bakıldığı zaman nihayetinde kullanamadığımız, yani telefon elimizdeyken şu telefonu 2200 lira para veriyorsunuz ama asla sahip olamadığınız bir performans seviyesi var. Sadece benchmarklarda işe yarıyor, yani testlerde işe yarıyor. Testlerde neden işe yarıyor? Samsung tabii ki şunun farkında. Hala bazı kullanıcılar sadece benchmarklara bakarak telefon seçiminde karar verebiliyorlar. Samsung o kullanıcıları yakalayabilmek adına böyle bir hamlede bulunmuş. Bütün benchmarklarda telefonun performansı günlük kullanımda yakalayamadığımız bir seviyeye çıkıyor. Yani aslında bir basamak daha açılıyor ve o basamakta çalışıyor. Sonrasında yapılan bazı araştırmalar şunu gösterdi. Pek çok telefonda, pek çok markanın, pek çok cihazında bazı testlerde bir hareketlilik var. Yani olması gerekenden, yani tuhaf, olan dışı bir hızlanma söz konusu. Ama bakıyorsunuz LG G2'de 10 testten 2 tanesinde var. Ne bileyim işte başka HTC'nin One ya da One Mini modelinde yine 10 testten 1 tanesinde 2 tanesinde var.
Nexus'lara bakıyorsun, hiçbirinde de yok.
Hani işte, aslında o Nexus örneğini iyi verdin. Madem hani amaç donanımdan en fazlasını çıkarmaksa şimdi biz Nexus 4'ten donanımdan en fazlasını alamıyor muyuz?
Yani.
Ya da Nvidia Tegra 4'lü bir cihazdan en fazlasını alamıyor. Kaldı ki Tegra 4 Project Shield'da kullanılıyor. Performansın en yüksek seviyede olması gereken İçerisinde bir oyun konsolu. Var. İçerisinde fan var. Biz ondan en fazlasını alamıyoruz ama Samsung benchmarklarda en fazlasını veriyor.
Yok, o iş olmaz.
Ya o iş hakikaten öyle değil. Samsung'a bakıyorsunuz bütün testlerde olması gerekenden yüksek hızlarda çalışıyor donanım.
Ondan sonra YouTube'a girip bir oyun videosuna bakıyorsun. Adam oyun oynuyor ama yani o akıcılığı göremiyorsun. Bunun birçok testini Mesut da gerçekleştirdi. Biz de baktık, hani farklı telefonları karşılaştırdık. Yani o kadar para veriyorsun, GPU'su öyle hızlı, böyle hızlı, bilmem kaçtan kaç bin puan alıyor. Ama oyun oynamadığında göremiyorsun yani bunun farkını.
Ya bakıldığından hani arada hakikaten çok kırılma noktaları var. Şimdi kağıt üzerinde örneğin General Mobile Discovery, belki HTC One X'ten daha zayıf bir cihaz, benchmark anlamında bakıldığında. Ama oyunları kuruyorsun, kaymak gibi oynuyorsun yani bakıldığında. Burada tekrar altı çizilmesi gereken nokta şu, testlere bakarak bu telefonu kararı verilmez zaten. Bilmez. Ama şöyle bir gerçek var. Testler hala bir kriter. Telefonların arasındaki farkları görebilmek adına rasyonel olarak rakamlarını değerlendirebileceğimiz kriterlerin başına testler geliyor. Test yazılımları geliyor. Ve burada da maalesef bir hile söz konusu. Hani günlük hayatta ben oyun oynarken ulaşamadığımızda Samsung sadece bana benchmarklar da veriyor.
Ya bu bildiğin üç kağıt.
Hani benchmark'ın ismini değiştiriyorsun, performans düşüyor. Ama diğer taraftan bakıyorsun, Android'i geliştiren ana firma Google'un telefonu böyle bir şey yapmıyor. Nexus evet. 4'te böyle bir durum söz konusu değil.
Çünkü ihtiyaç yok aslında bakıldığında. Yani telefon neyse o. Kaldı olmadığı ki, bir şey gibi göstermeye gerek yok telefon.
Kaldı ki hadi diyelim benchmark'larda platformun en fazlasını vermek istiyorlar. Nvidia Tegra 4'te hile olmadı, anlaşıldı işte. AnandTech bütün platformların hile yapmadığı bir tablo dizi. Tegra 4'te hile söz konusu değil ama bakıyorsun SunSpider'de en yüksek performansı veren platform Tegra 4.
Ya nasıl oluyor acaba?
O zaman bunu
bunları araştırmak lazım.
İşte biraz bunların üzerine durmak gerekiyor. Görünen o ki önümüzdeki günlerde ya bu boost özelliği, yani hızlandırma özelliğini kullanıcılara açma kapama opsiyonu sunacak şekilde verecekler ya da komple kaldıracaklar. Diğer taraftan Samsung'un öncülüğünde yeni bir benchmark standartının oluşturulması noktasında bir konsorsiyum oluşturulmuş durumda. Umarız bu hilelerin orada gizlendiği bir konsorsiyum oluşturulmaz. Her şeyin açık bir şekilde görülebildiği, hilelerin olmadığı bir telefon elimde tuttuğumda menülerine gezerken ya da oyun oynarken ne kadar performans veriyorsa benchmarkta da bana onu versin. Yani ben kullanamadığım bir diğeri görmek istemem açıkçası. Ben oyunlarda elde ettiğim performansın benchmarklardaki yansımasını görmek istedim. Kullanamadıktan sonra ne işe yarar? Hani bir lastik firmasının bir reklamı vardı, kontrolsüz güç güç değildir diye. Ona yani da kullanamıyorsam, kontrol edemiyorsam sadece benchmarklarda hani Ya kendi... şey, savcılıkta bir tabi var ya, it dalışı denen. Evet. Hani buna girmenin çok fazla bir anlamı yok. Hani zaten bakıldığı zaman Galaxy Note 3 hile yapmadan da LG G2'den daha hızlı olmayı başaran bir telefon. Yani hala Android dünyası en hızlı bir telefonu. Evet. Hile yapıp daha da bunu arttırmak sadece göz boyamakla öteye geçer. Onunla hani yersen.
Evet,
çünkü çok ciddi farklar oluşuyor. Çünkü
gerçekten hani 50 MHz, 60 MHz diyorsun belki ufak gibi geliyor kulağa ama zaten 480 MHz'de çalışan GPU %100 hesabı yaptığında %11, %12 ediyor. O da az değil ki.
Performans alanında da %20, %30 kazanıyorsun. Yani. Biz bunu aslında haberimizde de söylemiştik. Sonuçta mobil dünyada çip üreten, silikon geliştiren firma sayısı az olduğu için bakıyorsunuz tüm cihazlarda Snapdragon 800 var üst seviyede. Ama performans farkını nasıl yaratıyor firmalar? İşte bir hile yapıyor, bir yazılım tree koyuyor oraya. Ondan sonra bir bakıyorsun iki tane Snapdragon 800, birisinin skoru 10.000, birisinin skoru 8500.
Nasıl oluyor? Yani bunlara uğraşacaklarına atıyorum şöyle ekranı ince yapmaya uğraşsınlar, kamerasına bir şey yapmaya uğraşsınlar veya yazılımsal olarak arayüzlere bir şeyler eklesinler, telefonlarını öyle farklılaştırsınlar. Aslında baktığımızda Snapdragon 800 neye yetmiyor ki? Düzgün bir optimizasyon ve verimli kullanımda, zaten verim işine de bu programın sonunda ayrıca değineceğiz. Hı hı. Ama baktığımızda bu tarz hileleri hiç gerek yok.
Ya kaldı ki hani böyle çekirdek işlemci yarışlarının çok fazla anlam ifade etmediğini Apple'da gördük. Hı hı. Çift çekirdekli bir işlemci 1.3 GHz 64 bit. Yani Geekbench'in 64 bit testine bakıyorsun en hızlı. Eğer benchmark'ta en fazlasını vermekse olay, Apple'ın çift çekirdekli ve sadece 1.3 GHz'de çalışan işlemcisi en fazlasını veriyor. Hani eğer olayı illa böyle değerlendireceksek.
Hani şimdi de bu böyle bir gerçeği var yani.
Aynen, gerçek. 8 çekirdekli bir işlemci var. 2 çekirdekli bir iş. 8 çekirdekli de burada Samsung'un ifadesi 8 diyorum. Tabii ki 4 çekirdek kullanılabiliyor orada efektif olarak ama Samsung 8 diyor, ondan dolayı 8 diyoruz. 8 çekirdek 1.9 GHz, 2 çekirdek 1.3 GHz, Geekbench'te bakıyorsun. Ne oldu? Fersah fersah daha hızlı. Hani bunu da şunun için söylüyorum. Benchmark'larda donanımların en fazlasını vermek verilmesi normal diyen bazı okuyucu yorumları var. Hani eğer amaç buysa işte iPhone 5'lerin çift çekirdekli işlemcisi benchmark'larda en fazlasını veriyor. Umarız bunlar düzelir. Daha fair play dediğimiz o hani ideal adil çerçevede, adil çerçevede bu arada telefon çalıyor. İçerisinde tabii bir sim kartımız var. Düşünmeli olun. Dediğimiz gibi bizim için adil olması önemli. En adil platformda görünen şu an Nvidia Tegra 4 ve Nexus 4. Tegra 4'ü o kadar eleştirdik adamlar var ya, bizi tam böyle 12'den vurdular. En azından en fair play var, en adil platformlardan bir tanesi Tegra 4'müş. Onu görmüş olduk.
Belki de hiçbir yere giremediler, o yüzden böyle kategori yapmaya gerek duymadılar, o da olabilir.
Kaldı ki biz de Tegra 4'ü hep ısınan platform, ısınan platform diye eleştirdik. Isındığı için zaten aktif fan koymak zorunda kaldılar konusu oldu ama bakıldığı zaman hile yapmadan bazı testlerde en hızlı olmaya başlayan platformlardan bir tanesi diyerek diğer haberimize geçelim. Diğer haberimiz HTC cephesinden. Şurada bir HTC telefon yok ama öyle zannediyorum ki bir ay sonra burada şu telefon rakip bir HTC telefon göreceğiz OneMax ile birlikte. HTC maalesef son günlerin, son yılların en kötü dönemlerini geçiriyor. 2011'de patlama yaptıkları dönemde şirketin piyasa değeri neredeyse 40 milyar dolardı. Şimdilerde en son rakamı veriyorum, şirketin piyasa değeri 4 milyar doların altına inmiş durumda. Şirket erimiş bitmiş yani, öyle söylemek gerekiyor.
Yani kurutmuşlar şirket.
Hani çok ciddi bir düşüş var. Maalesef finansal anlamda kötü günler HTC'nin tepesine binmiş durumda. İlk defa 8 yıllardan sonra en düşük seviyeye indi şirketin hisse değerleri. Hatta yine son bu çeyrekte kayıpla açıkladılar. 100 milyon dolarlık bir kayıptan bahsediliyor. Finansal kötü gidişin bir yansıması olarak telefon geliştirme çalışmalarını yavaşlattıkları söyleniyor. Hani şirket hakikaten çok parlak bir durumda değil finansal anlamda. BlackBerry'yi takip ederek satın alınacak bir başka şirket olacağı söyleniyor. Hatta bir analiz çıkmış diyor ki 4 milyar dolar şu anki HTC için yüksek. Biraz daha eğri seviyeleri almayı düşünebilir diye de bir yorum yapmışlar. Yani Microsoft Nokia'dan sonra HTC'yi alır mı acaba emin değilim ama bakıldığı zaman şirketin yani HTC'nin yol haritasına baktığımızda da yakın dönemde HTC'yi kurtarabilecek bir hamle de görünmüyor. Evet, HTC yani. One Max şirketi kurtarmaz.
Kurtarmaz.
Hani One gibi bir model daha ihtiyaç var piyasada çok satmaya aday olabilecek ama o da şu an yol hani haritasında görünmüyor.
Dedikodusunu bile duymadık daha.
Bir Butterfly S2 var. Keşke bugün yarın çıksa da piyasada rekabet alevlense ama One daha yeni piyasaya çıkmış bir telefon diyebilir. Yani bu yılın telefonu. Butterfly Türkiye'ye 2 ay önce geldi. Yani piyasa dinamikleri açısından da HTC'nin biraz sıkıntılı bir durum söz konusu. Umarız tez zamanda paçayı kurtarırlar. Ama işte kötüye giden şirketlerde bile birileri kazanmaya devam ediyor. Şirketin finansal anlamda zor günler geçirirken Demir Adam HTC parasını yemeye devam ediyor bakıldığı zaman.
Elinde köpeklerle veya HTC kısaltmasına farklı isim takarak böyle ortalıklarda gezip zengin olmaya devam ediyor. Bakalım kurtarabilecek mi Demir Adam? Dünyayı bile zor kurtardı zaten 3. filmde. Bakalım firmayı nasıl kurtaracak?
Avengers 2'yi merak ediyorum. Orada acaba neler yapacak ama onu bekleyip göreceğiz. Hani HTC'nin finansal durumuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde şirketin nereye doğru gireceğini bekleyip göreceğiz. Belki Tabii bu şu an bir spekülasyondan ibaret ama hani Kore'de Kore hükümetinin Samsung LG'ye yaptığı gibi belki Tayvan hükümeti olaya müdahil olup hani HTC'yi belki biraz kamulaştırabilir mi diyorum ya da bir finansal doping etkisi yapabilecek bir katkıda bulunur mu? Bunları bekleyip göreceğiz. Fakat şunu söylemek istiyorum. HTC'nin başındaki kadın, biz Peter Choi'yu tanıyoruz şirketin CEO'su ama onun da üstünde bir kişi daha var. O da şu an ismini hatırlayamadığım bir bayan. Asya'nın en zenginlerinden bir tanesi. İşlemci üreticisi Viyan'ın da sahibi aynı zamanda. Onun deryalar kadar parası var.
Ya o şirket isterse kurtarır.
Kurtarır ama tabii profesyonellerde şöyle bir niyet var. Bir şirket kendisini döndürsün. Evet. Başka bir şirketten kazandığın parayı niye diğer şirkete yatırayım tarzında bir yaklaşım olduğu için orada nelerin olacağını yani göreceğiz.
Aynı şirketin içinde farklı bölümler olsa mesela Microsoft'un tablet, Windows artı tarafı zarar ediyor ama başka tarafları şey yapıyor. Ettikleri kârla zaten oradan işi kurtarıyorlar ama HTC'nin hani iyi para kazandığından bir bölümü yok. Zaten tek bir bölüm var. O da telefon yapıyor adamlar. Atıyorum tablet yapsalar, ne bileyim iş makinesi yapsalar, oradan para kazansalar. Buradan da lafı Samsung'a attık biraz ama hani oradan belki kendilerine çıkar ama şu anda hakikaten gittikçe düşüyorlar. Her yerde sponsor olmaya devam ediyorlar. Şampiyonlar Ligi olsun vesaire. Bakalım belki de o yüklü sponsorluklar da onların biraz belini yükmüş olabilir. Çünkü oradalarda çok ciddi paralar dönüyor.
Umarız HTC tez vakitte kendisini toparlar ve daha iddialı telefonlarla hem finansal anlamda yükselen hem de pazardaki rekabeti arttıran bir konuma gelmeyi başarır. HTC'den sonraki haberimiz Çinli bir firma Oppo ile ilgili.
Adam. Adam'a da burada.
Adam'la ilgili yorum yapmıyorum. Onunla ilgili daha sonra konuşacağız. Ama Adam'dan bahsetmişken şunu söyleyelim. Oppo bizim haber konumuz olacak. Benim telefon duyurdu M1. Türkiye'den de bir kişi Oppo'nun ülke temsilcisi ya da Oppo'nun hani böyle fahri konsolosu, fahri elçisi gibi görev yapmak
fahri
üzere
temsilci diyebiliriz
belki. M1 lansmana davet edildi. Bu güzel bir şey. Yani önümüzdeki dönemlerde belki Oppo'nun ürünlerini Türkiye'de de görebiliriz. Çünkü Türkiye'den böyle bir kişinin seçilip Çin'deki lansmana davet edilmesi bile bazı şeylerin başlangıcı evet. olarak değerlendirilebilir. Yani telefonlarda diyoruz ya yenilik, inovasyon çok önemli diye. Ne Samsung, ne LG. Hadi LG'yi biraz ayrı tutalım. En azından telefonun tuş takımıyla ilgili yenilikler yapmış. Ne de Nokia. Hadi Nokia'yı da ayrı tutalım. Kamera konusunda belli başlı yenilikleri var ama gerçek anlamda böyle hani dikkate değer yeniliği yapan ilk firma Oppo'lu diyebiliriz en azından son dönemde. M1 diye bir telefon yaptılar. Yani ön kamera, arka kamera tartışmasına son vermişler. Bir kamera var telefonda ama 270 derece dönebiliyor. Yani arkada da 13 megapiksel kameranız var, önde de 13 megapiksel kameranız var. Dünyanın en iyi ön kamerası.
Evet.
Aynı zamanda en iyi arka kameralarından bir tanesi.
Aynı zamanda yanda da kamera var aslında. Çünkü döndüğü için artık hangi açıda kullanmak isterseniz telefonun üzerinde yer alan ekran, pardon, kamera modülünü çevirdikten sonra istediğiniz açıda kullanabiliyorsunuz. Hı-hı. Tek bir kamera var. En iyisinden var. Her açıya da kullanabiliyor. Öne ayrı kamera, arkaya ayrı kamera vesaire derdine de girmemişler. Mantıklı olmuş. Kamera normalde arkadayken tasarımsal olarak biraz bütünlük olsa da aslında ön tarafa çevirdiğinde o modül döndükten sonra üst tarafın biraz daha bomba yaptığını görüyoruz. Ama zaten o kameranın ön tarafa dönmesi geçici bir durum olacağı için yani kullanıp sonra işi bittiğinde tekrar eski haline kıvıracağınız için çok büyük bir sıkıntı olmayacaktır. Bunun dışında yana da dönüyor demin de dediğim gibi. Telefonu böyle tutup aslında yan çevirdiğinde ben çaktırmadan her diye çekebilirim. Böyle bir avantajı da olacak.
Çaktırmadan evet.
Çaktırmadan yapabilirim yani. Bakıldığında aslında iyi düşünülmüş çünkü evet, çok iyi ince ışık detay. Alıyor. İnce detay. Benzerlerini görmüştük aslında. Sadece kameranın modülünün döndüğü, laptoplarda da olduğunu görmüştük. Yani fikir
Asus özellikle galiba anlaşılmıyorsam yapmış.
Galiba Asus'tu. Yani fikir başlı başına orijinal değil ama akıllı telefonu çok mantıklı bir ve doğru bir zamanda bence entegre
ama
etmişler.
Ama bu telefonun ilginç yanı tek yenilikçi tarafı da bu değil. İkinci bir sürpriz daha var, önemli sürprizi. Arka kapaktan bahsediyoruz yani. Adamlar arka kapağı dokunmatik yapmışlar. Yani telefon şu şekilde tutarken, kamera önde size bakarken arka tarafa şöyle dokunarak fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bu da bir başka inovasyon. Evet. Hakikaten bu daha önce akıllı telefonlarda gördüğümüz bir özellik değildi. Yazılım tarafında da bir yenilik var. Her şeyi zorlamışlar, her şeyi kasmışlar. Diyelim kilit ekranındasınız değil mi? Telefon uyku modunda. Telefona şöyle O yapıyorsunuz, kamera çalışıyor. V yapıyorsunuz, başka bir uygulama çalışıyor. Bunları siz özelleştirebiliyorsunuz. C yapıyorsunuz, rehber çıkıyor diyelim. Yani gerçek anlamda hani örneğin G2'de bir özellik var. Kilit ekranı ile ilgili. İşte iki kere dokunuyorsunuz, telefon açılıyor. Bakalım kendine geldi mi? Evet, kendine geldi. Bunu biraz daha geliştirmişler ve artık burada çeşitli şekiller çizerek uygulama da başlatabiliyorsunuz. Bu yine önemli bir özellik. Bir başka yenilik daha var. Oppo kendi arayüzünü geliştirmiş olarak kullanıcı arayüzünü. Daha da ileri boyuta giderek Kinogen modla da anlaşmışlar ve Kinogen modu biliyorsunuz. Yani custom ROM denince o custom ROM dalgasını başlatandır
başlatan
aslında.
Gruptur.
Ve 7 milyon dolardan fazla yatırımla bildiğim bir yazılım şirketi haline geldiler adeta. Onunla da özel anlaşma yapmışlar. Dünyada ilk defa bir telefon üreticisi telefonunda Kinogen modu standart olarak sunacak. Bu opsiyonel olarak gelecek. Eğer isterseniz almayabilirsiniz. Ama eğer arzu ederseniz cihazı o Kaynogen modda da alabileceksiniz ki Kaynogen modu şöyle değerlendiriyorlar. Android'i Android'den farklı bir biçime sokan
kesinlikle
en özel ROM.
Eskisinde ilk başlarda aslında şey yapılıyordu. Fazla geliştirici desteği olmayan veya farklı bir arayüzlerle piyasaya çıkan telefonlara o AOSP dediğimiz Android'in orijinal deneyimini sağlıyordu ama o kadar geliştirdiler ki her yeni jenerasyonunda Android gelişti, onlar sürüm atlattılar ve artık baktığımızda çok farklı fonksiyonları.
Öyle bir kamera arayüzü var ki mesela, inanılmaz.
Acayip bir hale getirdiler ve aslında kendi başına bir Android'in alt kolu gibi bir şey oldu. Ve bence de mantıklı bir hareket olmuş. Genelde bu Çin tarafta firmalara baktığımızda telefonların arayüzlerinin biraz daha Orta Doğu, Batı, Avrupa kullanıcısına pek hitap etmediğini görüyoruz. Bu şekilde de aslında bu sıkıntıyı da kısa yoldan atlatmış olacaklar.
Ya bakıldığı zaman dönebilen kamera, dokunmatik arka panel, yazılımla ilgili özellikler ve Kaynogen mod seçeneği gibi ekstralar. Yani bir telefonda bu kadar fazla özelliği, biz daha önce bu kadar fazla yeniliği daha önce ne Samsung'da, ne Apple'da, ne LG'de, ne de başka birinde görmemiştik. Çinliler çok fazla zorluyorlar. Yani önümüzdeki yıllarda belki 2014'te, 2015'te olmayacak ama belki 2020'lere doğru dünyanın en büyük üreticileri arasında Oppo'yu, belki Meizu'yu, belki Xiaomi'yi, ki burada Oppo ve Xiaomi'nin daha fazla potansiyel sahip olduğunu söylemek gerekiyor, görebileceğiz. Heyecan verici gelişmeler. Umuyoruz ki bu telefonlar Türkiye pazarına da girer ve yani iki tane markanın 3 tane telefonu yerine 5 tane markanın 10 tane telefonu karşılaştırıp fiyatı daha uygun olanı alabilecek kıyaslamaları yapabiliriz. Diyerek bir başka haberimize geçelim. Şimdi Apple'ın sahip olduğu en büyük avantajlardan bir tanesi Apple Store. Yani adamlar çok güzel bir mağazacılık anlayışına sahipler. Mağazalar sadece ürünlerin satıldığı yer değil. Demo alanları var, eğitim alanları var, aksesuar alanları var. Çok sayıda demo cihaz var. Amerika'da hatta Apple Store'a gittiğiniz zaman iPhone'ların içerisinde telefon hattı var. İstediğiniz arayıp konuşabiliyorsunuz.
Yani
gerçekten tam böyle bir yaşam alanı yaratmış durumdalar. Bu çok güzel bir gelişme ama burada firmalar daha çok işin ticari boyutuna bakıyor. Yani Samsung cephesinden Apple Store'a bakıldığı zaman ürünlerin satıldığı güzel bir alan olarak değerlendiriliyor. Samsung da oturmuş, düşünmüş, biz Apple Store'a nasıl rakip olabiliriz diye. Yeni bir mağaza yapmak yerine son dönemde finansal anlamda yine biraz zor bir dönem geçirdiği söylenen Best Buy'a ortak olacaklar gibi görünüyor ki Best Buy Amerika'da öyle zannediyorum ki en yaygın teknoloji market zinciri. Açıkçası zaten Galaxy S4 lansmanında yaklaşık 30-40 kadar Best Buy mağazasına özel Samsung alanları kurulmuş. Hatta ben de Amerika'ya gittiğimde bir tanesini görme şansı yakalamıştım. Samsung'un bütün telefonları, notebookları vesaire, tabletlerin hepsinin yerleştirildiği, demoların yapılabildiği, örnek cihazların kullanılabildiği bir alandı. Şimdi Best Buy'a da bu derece ortak olma, hisse satın alma durumu olursa eğer, her Best Buy mağazasında Samsung ürünlerinin ciddi şekilde böyle teşhir edildiği özel alanlar göreceğiz gibi görünüyor.
Belki de bunun mantığı şöyle bir şey de olabilir. Şimdi Samsung kendi storelarında bu Apple'a çok benzeyen hizmetleri verirse gene Samsung Apple'ı kopyaladı tarzında bir görüşte ciddi bir şekilde ortaya çıkabilir. Ama Best Buy'in içerisinde böyle bir şey yaptın mı göze daha az batacaktır. Best Buy'in zaten hazır çalışanları var, eğitimleri
mavi
var.
Mavi yakalılar, beyaz yakalı, mavi tişörtlüler.
Bir sürü şeyler kendi içerisinde programları var, eğitiyorlar, ürünler hakkında bilgilendiriyorlar. Bence biraz da burada Samsung'un aslında şeye gitmesi lazım. Apple'ın verdiği müşteri memnuniyetini sağlaması gerekiyor. Bugün bir Apple Store'a telefon alıp götürdün mü, bozuldu mu, adam çıkarıp sana yenisini veriyor. Bu tarz şeyleri aslında yapılabilmesi lazım veya bir şeyi kuramadığında oturup sana böyle kelime kelime saatlerce anlatacak bir sürü Apple çalışanı biliyorsun ki adamın işi bu. Ama benzer şeyleri göremiyoruz. Kendisi mağazasını açsa çok fazla Apple üzerintisi durumuna, konumuna düşecekti ister istemez. Best Buy'in içerisinde aslında böyle bir Samsung köşesi olabilir her Best Buy'in içerisinde ve orada özel eğitimli belki, özel eğitimli çalışanlar Samsung ürünleri hakkında insanlara son kullanıcı, son noktada destek tabii sağlayabilirler.
Ben şunu söylemek istiyorum. Apple Store tarafında benim en çok hoşuma giden nokta aksesuarların zenginliği. Bir Apple Store'a gidiyorsunuz, envai çeşit kulaklıkları, ya kulaklığı tabii her yerde bulabiliyoruz ama işte çeşitli kılıfıydı, spor cihazları, işte Nike'ın full bandlerinden Joe Bonap'lara kadar, fit track'lere kadar pek çok cihaz bulabiliyorsunuz. Köpek takip cihazına kadar var. İşte en lüksünden en ucuzuna kadar çeşitli kılıfları, çantaları bulabiliyorsunuz. Yine farklı aksesuarlar var. Taşınabilir diskler, şunlar bunlar vesaire. Hakikaten insanları alışverişe zorlayan bir konsept yaratmışlar. Yani gidip bir şey almadan çıkmak istemiyorsunuz açıkçası.
Bir de hep premium ürünler var aslında bakıldığında ve hepsi de
Apple'ın ürünleri var hep.
Türün hep başarılı örneklerini koyuyorlar ve o Apple'ın kendi programı olduğu için aslında o orijinal aksesuar programı, üreticisi, sertifikası vesaire neyse artık. Kendisinin de aslında oradan çok güzel bir geliri var. Baktığımızda Apple'ın gelirlerini şu anda kasasındaki milyarlarca doları parayı konuşuyoruz ama neden konuşuyoruz? Sadece telefon gelirinden değil ki zaten iTunes'tan ve aksesuardan da inanılmaz bir gelir elde ediyorlar. Aslında çok başarılı, dengeli bir konsept kurmuşlar. Belki de Samsung'dan da.
Hatta eğer yanlış bilmiyorsam bir kutunun üzerine, yani bir kulaklık yaptınız, bu kulaklığın kutusunun üzerine iPod uyumlu yazmak için de $10 mı ne her kutu başına Apple'a ödeme yapılması gerekiyormuş. Ha, bu $10 değildir, belki $5'dir, onu tam şu an hatırlayamıyorum ama adamın hani nelerden para kazandığına güzel bir örnek olarak gösterilebilir. Apple'la devam edelim istersen. Bu son haberimiz olacak. Apple'ın A7 işlemcisiyle ilgili. A7 hakikaten Apple'ın işlemci tarafında ne kadar hızlı geliştiğinin bir göstergesi. Apple kendi işlemcisini yapmaya yanlış hatırlamıyorsam 2 sene önce başlamış. A5 ile birlikte. İşlemci kendisi tasarlıyordu. Üretimini Samsung'a yaptırıyordu. Üretim hala Samsung yapıyor ama önümüzdeki birkaç yılda bu değişecek gibi görünüyor. Tasarım konusunda zaten piyasadan çok sayıda mühendis topladılar. Böyle türünün belki de en iyisi tasarımları yapmaya başladılar diyebiliriz. Yani ARM tarafında 10 yıllardır işlemci tasarlayan firmalar var ama ilk 64 bit işlemciyi Apple kullanmaya başladı. Tabii bundaki bir büyük avantaj şu, işlemci yapan firma aynı zamanda cihazı ve yazılımı da yaptığı için piyasaya sürmesi tabii daha kısa sürelerde gerçekleşiyor ama yine de Apple'ı tebrik etmek gerekiyor. A7 işlemcisi 64 bit ARM V8 mimarisine sahip ilk işlemci. Mimarinin kendisine o kadar fazla detayı var ki sadece testlerde değil, uygulamalarda bile ciddi bir performans kazanımı söz konusu. Hatta şunu söyleyelim, A7 işlemcisinde 1 milyardan fazla transistör var. Kıyaslamak gerekirse işte iBridge tabanlı bir 4 çekirdekli işlemcide entegre grafikte dahil yaklaşık 1.3-1.4 milyar transistör var. Yani karmaşık bir tasarım olduğunu söylemek gerekiyor. Grafik performansı en yüksek işlemciden bahsediyoruz burada. Ve 64 bit uyumlu yazılımlar söz konusu olduğundaki örneğin Geekbench 3'ün 64 bit versiyonu var. Hani Snapdragon 800 filan yanında hikaye kalıyor. Öyle bir performans söz konusu. Gerçekten çok başarılı bir platform ortaya çıkmış.
Bir kere çok güzel bir ders oldu bence akıllı telefon üreticilerine. Çünkü çift çekirdekli hala kullanıyorlar. Çok komik. Yani şu an için aslında komik diyebileceğimiz 1.3 GHz gibi maksimum bir frekansı var.
Biz onu 3 sene önce bırakmıştık. Evet, işte Galaxy S'lerde yani. 1 GHz'lerden bahsediyorduk.
Onları da overclock edip 1.5 GHz'e kadar zaten zorluyorduk. Adamlar 28 nanometre düşürdüler işlemcilerini. Çok kendilerine az çok güzel bir tasarımları var. Hem ARM'ın V8 64 bit tasarımları hem de baktığımızda aslında özelleştirilmiş detaylar var. Intel'in bu Itanium 64 bit ezgilerinin de yer aldığı söyleniyor. Veya SR4 ve Unix işlemcilerinin yapılarına da çok benzediği söyleniyor. Baktığımızda çift çekirdekli işlemciyi koydular. Çatır çatır çalışıyor. En güzel GPU'ya da bağladılar. Zaten bu mentaliteyi biz biraz da Moto X'te de gördük. Motorola'nın o X8 çekirdeklisi GPU'sunda, yapısında daha doğrusu. Çatır çatır çalışıyor. En güzel oyunlarsa iOS'te. En başarılı performans, en güzel kullanıcı deneyimi, akışkanlık, en güzel kameralardan bir tanesi. Belki o göreceli olabilir ama hala sektörün en güzel fotoğraf çeken cihazlarından bir tanesi ve her yeni jenerasyonda daha da geliştiriyorlar. Çok güzel paket halinde sunuyorlar. Kendi içerisinde tabii ki eksileri yok değil. Ama genele baktığımızda aslında verimlilik anlamında bütün akıllı telefon üreticilerine ders vermesi gereken bir problem.
Burada aslında en fazla ders hak eden firmanın Qualcomm olduğunu düşünüyorum. Qualcomm arka arkaya açıklamalar yaptı. Nvidia'nın Tegra'sını da giydirdiler önce. Daha sonra dediler ki MediaTek ve Samsung'un yaptığı 8 çekirdeğe gerek yok. Çok çekirdekten ziyade iyi bir tek çekirdek, yani tasarım önemlidir dediler. Ondan sonra da en son Apple'a dediler ki işte A7 kullanıcıya katma değer sağlamıyor. Şimdi Qualcomm 8 çekirdek gereksiz diyorsun. Şimdi bakıldığı zaman adam çift çekirdekle senin 1 GHz daha düşük frekansta çalışan işlemcisiyle senden daha yüksek performans alıyor. O zaman buna ne diyeceksin?
Değil mi? Qualcomm zaten çok atıp tutuyor. Baktığımızda kendi o Scorpion çekirdekleri içinde Cortex A9'lardan daha iyi diyorlardı. Yok bizde power gating vardı. Daha verimli çalışıyorlardı dedi. Ne oldu o zaman? Bir sene sonra Crate'e geçtiler zaten o jenerasyonun hızlı geçişinden sonra. Baktığımızda Qualcomm böyle agresif şeyleri seviyor, çıkışları seviyor zaten.
Yani böyle atıp tutarsın da hani bir fazla mantık çerçevesinde.
Bir özgüven var çünkü baktığımızda bütün Android piyasasının %90'ı.
Windows Phone'ların da hepsi
Windows Phone'larda da orada.
Ego patlaması yaşıyorlar.
Yaşıyorlar tabii ki. Yok, en büyük silik fabrikasız Tablet işlemci tasarımcısı oldu.
Yaklaşımlar.
Aynen öyle. Baktığımızda bu kadar şeye gerek yok. Bence çıkarsınlar çift çekirdekli böyle 1.5 GHz bandında çalışan bir telefon. Ortalığı kasıp kavursan o zaman oturup konuşalım yani.
Yani 8 çekirdek gereksiz diyorsun. O zaman da şimdi Apple dese ki bende çift çekirdek var seninkinden hızlı çalışıyor. 4 çekirdek gerekli değil. Kaldı ki 4 çekirdeğinde 4'ünün ne kadar verimli kullanılabildiği ayrı tartışma konusu. Hala çok çekirdek desteği Android ekosisteminin mükemmel yapabildiği bir metodoloji değil yani bakıldığı zaman.
Bugün PC'de bile 4 çekirdeği verimli kullanıldığı hangi uygulamayı yani?
Benchmarklar var.
Yani benchmark var, profesyonel uygulama var. Render'da çalışıyor, onda çalışıyor, bunda çalışıyor. Yani oyunda vesaire birebir yansımasını görebiliyor muyuz? Yok. Çünkü işin kodlama tarafı da çok sıkıntı. Aynen öyle. Bir böleceksin ki onu işte 4 tane thread olacak. 4 thread'e de yükü sürekli %100 bindirmeye çalışacaksın. Yani o iş öyle değil. Eğer bu çoklu işlemci işi düşünüldüğü gibi olsaydı bugün biz bir sürü belki 1000 tane çekirdekli ARM işlemciden oluşturulan sunucuları görecektik. Ya 2000 tane, 10.000 tane. Ama baktığımızda nerede kullanılıyor bu kadar çoklu işlemci yapıları? Sadece çok özel süper kompüterlerde. Onlar da zaten kendilerine has Unix yazılımlar üzerinde özel matematiksel genelde denklemleri çözmek için kullanılan cihazlar. günlük hayata pratik bir yansıması var mı? Bence öyle çekirdek sayısını çok böyle zorlamaktansa verimliliği arttırmak bence belli bir yerden sonra daha fazla ön plana çıkıyor.
Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Yani Qualcomm bir tarafa bırakalım. O tartışma daha çok fazla yürüyüp gider ama AID tarafında bir başka önemli gelişme de şu. Apple AID işlemcisini tasarlarken iOS işletim sisteminin tüm altyapısını 64 bit'e uyarlanacak şekilde yeniden ele almış. Aynı zamanda burada iOS 7'nin 64 bit desteği konusunda macOS'tan çok ciddi emanetlere sahip olduğunu görmekteyiz ki iOS 7 tarafında Apple'a yakın kaynaklar şunu söylüyorlar. Şirketin hem işlemci olarak hem yazılım olarak masaüstü seviyesinde bir deneyim yaşatmak istediği için böyle yeniliklere gittiğini söylüyorlar ki bunu iPhone'da yaşamak belki zor ama yeni iPad'leri ben heyecanla bekliyorum. O tarafta gerçekten
başarılı cihazlar olacaklar.
Bir tane iPad 5 alın, A7 işlemci var. Muhtemelen belki frekansı yüksek olacak ya da daha yüksek grafik performansına sahip cihaz olacak.
O kesin.
Belki belleği de daha 2 GB ya da 3 GB bellekle gelebilir. Yanına bir de Logitech'in klavyesini alıyorsun, oluyor sana PC.
Al, mis gibi de kullanıyorsun. Zaten Apple'ın hep konuşulan planı ya, ilk başta MacBook Air'li olmak üzere kendi tasarladıkları işlemcileri iOS'le beraber veya macOS'un özelleştirilmiş versiyonları üzerinden yavaş yavaş piyasaya girip hani Intel'den de elini ayağını çekmeyi uzun vadede gibi planları oldu.
En azından belli mesela MacBook Air'ın ucuz bir alternatifini yapıp ona kendi yaptığı işlemciyi koyması
olabilir.
Burada aslında Logitech'den bahsetmişken şunu da söylemek istiyorum. Aksesuar tarafı da Android'in en zayıf olduğu yerlerden bir tanesi. Yeni nesil Nexus 7'yi aldım, getirdim Amerika'dan. Ya dedim ki şuna acaba bir klavyeli cover, kapak bulabilir miyim? Yok.
Yok değil mi?
Çin'den belki böyle bir şeyler buluyorsun ama acaba dandik görünümlü, işe yaramayacağı her halinden belli olan cihazlar var. Yani Logitech'in gibi bir premium klavye arıyorsun. Yok.
Yok. Çünkü
Android tarafında Google'ın biraz da aksesuar üzerine çalışması lazım. Nexus 7 genel olarak bakıldığında çok başarılı bir cihaz. Fiyat performans oranı oldukça yüksek ama klavye takmak istiyorsunuz, klavye yok. Evet. Ya da Bluetooth bir klavyeyi belki bağlarsınız ama kapattığınızda bir kitap gibi taşıyabileceğiniz bir
entegre bir gidemez.
Maalesef yok. Öyle bir çözümlerin gelişmesi
bence Android'in
gerekiyor.
Aslında böyle bir Android Media Interface tarzında böyle bir soketli bir yapıya da ihtiyacı var. Bugün baktığımızda eskiden o Apple'ın 30 pinli, 30'lu değil mi? Pinli soketi veya şu andaki Lightning'de her yere takıyorsun. Cihazı kontrol ediyorsun
şimdi
uzaktan.
Yine Logitech dedi ki yeni bir oyun kumandası yapmışlar yeni nesil iOS tabanlı cihazları için. Çünkü iOS 7'de Apple yine bir kontrolcü standardı getirmişti. Şimdi
çatı
orada.
Çatı şimdi millet oynayacak.
Ben onun tasarımını çok fazla beğenmedim ama çok uzun
sonuçta
bir
sonuçta altyapı tekniği hazır yani.
Tabii canım tasarım değiştirilir.
Değişir.
Bildiğin Xbox One'ın kontrolcüsünün kopyasını yaparsın. Ortaya iPhone'u koyarsın.
Çatı gibi oynarsın.
Umarız Android tarafında da
benzer şeyler görürüz.
Aksesuar tarafında böyle gelişmeler yaşanır çünkü cihazlar güçleniyor, ekranlar büyüyor, küçülüyor, pil artıyor, azalıyor. 8 çekirdek, belki 10, 20, 30 çekirdekten bahsedeceğiz ama işte aksesuarda da ihtiyaç duyulduğu zaman bulamamak maalesef orada işlemi koyuyor yani. Çünkü bir cihaz alıyorsunuz, daha iyi kullanmak için başka bir cihaz alıyorsunuz ama onu bulamıyorsunuz. İnşallah bunlar düzelir ve değişir. Evet, bu haberimizle birlikte mobilitenin bir bölümünün daha sonuna geldik. Lumia 1020, şöyle hatta bir görgüsüzlük yapalım.
Erdin'in koca elleri, 3 telefonu.
Ancak bu herhalde 3'ü ben taşıyabilirdim aramızda. Şöyle gösterelim. Note 3, G2, Lumia 1020 incelemesi beklenen 3 tane telefon test merkezimizde birkaç gündür test ediyoruz. Öyle zannediyorum ki yeni haftayla birlikte sırayla hepsinin incelemesi ekranlarınızda geliyor olacak. Hatta başka videolar da olacak kamera performansına ilişkin ve bazı diğer detaylara ilişkin. Bunların hepsini sizlerle paylaşıyor olacağız. Umarız bu videomuzda sizlere aydınlatıcı, faydalı bilgiler verici, zamanınızın kıymetini öldürmeden hani bize harcadığınız zamanın karşılığını verebilecek bir programı sizlere sunabilmişizdir. Bizden şimdilik bu kadar. Yeni bir mobilitede görüşene dek şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.